Ayrım 10, sayfa 103. İçimdeki yaratık sinmiş gibiydi. Sinmeyeceğini biliyordum. Olsa olsa direnç göstermeme şaşırmıştı biraz. Bazı şeyleri aklımdan geçirmeye bile çekiniyordum. Çünkü içimdeyken rahatlıkla düşündüklerimi anlayabiliyordu. Nitekim bu roundu benim kazandığımı anlamıştı ve öfkesi de bundandı. Sessizlik devam etti. Konuşmayı da kesmişti. İçimden çekip gitmediğini duyumsuyordum. Ruhumdaki taziki cendere değmiş gibi sıkılma duygum devam ediyordu. O henüz burada içimdeydi. Düşünüyor olmalıydı. Üzerimdeki etkisinin zayıflamasına tahammül edemezdi. Varlığının devamı yarattığı korkuyla sürecekti ancak. Ama ne yazık ki ben onun aklından geçenleri okuyamıyordum. Benimki sadece varsayımlara dayalı tahminlerdi. Konuşmuyordu artık. Bekleşiyorduk. Otel odasında tek bir beden içinde iki ayrı varlık. Onun içimdeki varlığını hissetmeme karşın artık eskisi kadar korkmadığımı duyumsuyorum. Çekinmesem yeni mücadele formülleri, onunla başa çıkmanın yollarını arayacağım. Ama şimdi zamanı değil. İçimden çıkıp gitmesi lazım ki beynimdekileri okumasın. O çareleri zihnimden kovuyorum. Elimden gelse beynimi tamamen boşaltacağım. Daha ne kadar sessiz kalacaktı acaba? Konuşmayı seviyordu, beni aşağılamayı da. Sanki konuşmaya ihtiyaç duyuyordu. Ama sessiz geçen dakikalar bana saatler gibi uzun gelmişti. Nihayet o sessizliği ben bozdum. Niye sesin çıkmıyor? Yıldın mı yoksa? Cevap yok. Numara yapma. Henüz burada olduğunu biliyorum. Konuş hadi. Yine ses yok. Korkuyor musun? Israr ediyor susmakta. Aldırmıyorum. Bu kez ben onu tahrike çalışıyorum. Ne olacaksa olsun umurumda değil. Odadaki sükunet beni büsbütün çıldırtacak. Madem ki burada konuşmasını bekliyorum. Birden sesini işitiyorum. Aklınca bir dolaplar çeviriyorsun değil mi Selim? Konuşmuştu nihayet. Sırıtmaya başladı. Ne dolabı? Anlayacağız şimdi. Bana yalan söylemeye kalkıştın. Burada beklediğin kimse yok. O sevgili hikayesi palavraydı değil mi? Ses tonu yumuşacıktı. Tıpkı benimki gibi. Sıcak ve sevgi dolu. Sanki nefret ettiği birisiyle değil de yıllardır dost geçindiği biriyle konuşuyordu. Tuzaktı tabii. Samimi görünerek ağzımı arıyordu. Yalan söyleyip söylemediğimden emin olamamıştı. Ama ona bir oyun oynamaya kalkıştığımı sezinlemiş olmalıydı. Kısa bir tereddüt geçirdim. Beynimi okumaya, aklımdan geçenleri anlamaya muktedir olan biri bu defa yalan söylediğimi anlamakta zorlanmayacaktı. Uydurduğum hikayede ısrar edemezdim. Evet dedim, palavraydı, seni kandırdım. Zekiceydi, sana inandığımı itiraf ediyorum. Tabii bana, buna çok pişman olacaksın, öyle mi? Burnundan fitil fitil getireceğim, bana inanabilirsin. Tehditlerinden bıkıp usandım, senden korkmuyorum. Bunu sonra tartışırız. Şimdi söyle bakalım, bu otele niye geldin? Bunu sen bulup çıkar bakalım. İblis yine bir kahkaha attı. Aklınca beni ailenden uzak tutmaya çalıştın. Buraya gelmekle onlara erişemeyeceğimi düşündün değil mi? Oysa çok yanılıyorsun. Tüylerim bir an diken diken oldu. İblis gayemi anlamıştı ama bu sonuca varması pek de büyük bir başarı sayılmazdı. Düşünen bir beyin önünde sonunda taktiğimi, hedefimi, asıl amacımı saptayabilirdi. Başarısını fazla büyütmemeliydim. Önemli olan onun sinsiliklerine şimdi nasıl karşı koyacağımdı. Belki de henüz bana göstermediği başka imkanları da olabilirdi. Ne de olsa olağanüstü bir güçle mücadele ediyordum. Onun niteliklerini, sahip olduğu avantajları yeterince bilmiyordum henüz. Bu durum yeniden heyecana kapılmama yetti. Onlara erişeceğim, kimse buna engel olamaz. Yeniden ürperdim. Aklıma berbat bir ihtimal takıldı. Acaba içimdeki kötü varlık dilediği anda herhangi bir bedene de sahip olabiliyor muydu? Şayet böyle bir olanağı varsa benim bütün mücadelem boşunaydı. Bu ihtimal daha önce hiç aklıma gelmemişti. Ama olamazdı. Aksi halde ruhumu işgal etmek için bunca çırpınışını neyle izah edebilirdim? O ancak ve yalnızca beni ele geçirmeye çalışıyordu. Başka alternatifi yoktu. Derin bir nefes aldım. Sonra tekrar aklım karışır gibi oldu. Acaba benim vücudumu terk ettiğinde iblis nasıl bir ortamda yaşamını sürdürüyordu? Bunun cevabını naçiz beynim cevaplamaya muktedir değildi. Fakat nazik bir soruydu bu. Herhalde boşlukta kalmıyordu. Bir yere sığınması, kendisine bir kalıp bulması icap ederdi. Belki de saçmalıyordum. İnsanın bilgisi dışındaki konularda anlamsız tahmin ve yorumlara kalkışması abesti. Pozitif düşünceli, medeni, kültürlü bir insan olarak ben sadece ilmin açıklayabileceği doğrultuda düşünmeliydim. Lakin acaba ilim bu konuda ne diyordu? Ben bir tıp mensubu değildim ve mevzuya çok uzaktım. Çifte kişilik diye bir konudan söz edildiğini işitmiştim tabii. Ne var ki bunun ilmi gerçekliği hakkında bilgi sahibi değildim ve bir uzmanla konuyu tartışma imkanı bulamamıştım. Düşünmeye devam ettim. Eğer bu olayda bir çifte kişilik söz konusu ise içimdeki o kötü varlık bana ait olmalı. Ruhumun şimdiye kadar tanımadığım, bilmediğim bir şekilde bastırdığım, şuur altıma ittiğim bir yanım olmalıydı. Öyleyse fazla korkmama gerek kalmıyordu. Bir yolunu bulup onunla yine geldiği yere gönderme şansına sahiptim. Bu defa onlara erişemeyeceksin diye mırıldandım. Açıkça meydan okuduğumun farkındaydım. Göreceğiz dedi. Çarpışmaya devam ediyorduk. Aynı anda birden rahatladığımı, içimdeki sıkıntının ruhumu ezen, beni boğan cenderesinin hafiflediğini duyumsadım. Bunun ne anlama geldiğini biliyordum. İblis bedenimi terk ediyordu. Az sonra kendimi bir kuş kadar hafif hissettim. O lanet varlık bedenimi terk etmişti. Bir sevinç çığlığı atmak istedim. Bu ona karşı kazandığım ilk çatışmaydı. Erken hükme varmamalıydım. Mücadeleyi henüz kazanıp kazanmadığımı bilmiyordum. Muhakkak olan tek nokta iblisin bu kez başarıya ulaşamaması, istediğini elde edememesiydi. Bundan bile kesin emin olamazdım ama görünüşe bakılırsa bu defa onun emeline nail olamadan onu kaçırmayı becermiştim galiba. Kendimi bir boks maçına çıkıp da roundlar arası soluklanan boksöre benzetiyordum. Aldığım yumruklarla epey sarsılmama rağmen dinlenme saniyelerinde kendimi toparlamak zorundaydım. Şimdi yeni düşünceler, yeni savunma taktikleri geliştirmeliydim. İçimdeki düşman hiç kuşkusuz yeniden saldıracaktı. Hem belki de eskisinden daha zorlu olarak. Temiz hava almalıydım. Kendimi sokağa atmak ihtiyacına kapıldım. Pardesümü kaptığım gibi otel odasından dışarıya fırladım. Hava serindi. Hafif hafif yağmur çiseliyordu. Kalabalık sokaklarda yürümeye başladım. Esen sert rüzgar iliklerime kadar işliyordu ama benim hiç şikayetim yoktu. Hala bir doktora görünmemin ilk şart olduğunu düşünüyordum. Bu yaşa kadar oldukça saatli bir yaşam sürdüğümden doktor muayenelerine çok az gitmiştim. Doktorlardan özel bir korkum yoktu ama onların rahatlattığı insanlardan da sayılmazdım. Beni rahatsız eden şey tıp bilimi fikriydi. Ona güvenmediğim için değil de varlığı bile yaşamın pamuk ipliğine bağlı olduğunu, ölümün kaçınılmaz olduğunu hatırlattığı için. Benim hatırlatmalara ihtiyacım yoktu. Zaten ölümlülüğün kesin olarak bilincindeydim ve yaşamımı bununla uzlaşmaya çalışarak geçiriyordum. Hem yürüyor hem de bir daha ne zaman saldırıya uğrayacağımı düşünüyordum. Acaba iblis bu saldırıları ne sıklıkta gerçekleştirecekti? Bunun cevabını henüz bilmiyordum. Ama görünüşe bakılırsa ikimizden biri pes edinceye kadar bitmeyecek gibi geliyordu bana. Hayatımı kısa zamanda zindana çevirmişti. Şu iki günde başıma gelmeyen kalmamıştı. Ailem tecavüze uğramış, kendi evimden uzaklaşmak zorunda kalmış, işlerimi yüzüstü bırakmıştım. Bu tempo devam ederse insanların arasına karışamayacak, normal hayatımı asla sürdüremeyecektim. Muhtemelen daha sonraları başka kişilik bozukluklarıyla da yüz yüze gelmem söz konusu olacaktı ve ben daha işin başında sayılırdım. Kalabalık arasında yürürken sinirden yumruklarımın sıkıldığını, gerildiğimi hissettim. Aslında her gerginlikte yeni bir değişimin başlamasından korkuyordum. Bu seferki bir değişim değildi. Sadece ruhumun isyanı, hiddetimin, kararsızlığımın, ne yapacağımı bilememenin tezahürüydü. Yağmur da sert esen rüzgarla hızını arttırdı. Şimdi sokakta insanlar daha hızlı yürümeye, vasıtalara koşturmaya veya kapalı yerlere bir an evvel kendilerini atmaya başlamışlardı. Hızını arttıran yağmura hiç aldırmıyordum. evime, ailemin yanına dönemeyecektim. Oteldeki ilk gecem olacaktı ve daha ne kadar bu yalnızlığı sürdüreceğim hakkında da bir fikrim yoktu. O kadar dalgındım ki nerelerde dolaştığımı bile fark edemedim. Birden durdum. Boş gözlerle çevreme bakınmaya başladım. Sabah bavulumu alıp evden çıkınca doğru tepe başındaki otellerden birine gitmiştim. Ve şu anda İstiklal Caddesi'nde yürüyordum. Buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyordum. Tamamen içgüdüsel, mekanik bir robot gibi yürümüştüm. Galiba vitrinindeki yiyecekler aç olduğumu anımsattı bana. Dün geceden beri ağzıma bir lokma girmemişti. Midemin kazındığını da öyle fark ettim. Önünde durduğum camın arkasında dönerek kızaran tavukları görünce bir şeyler yemeli, enerjimi toplamalıydım. Hemen içeriye daldım. Muhallebici dükkanı denilen yerlerden biriydi burası. Tavuk pilav, yoğurt, su böreği, sütlü tatlılar satıyordu. Zayıf, narin yapılı bir garson otur oturmaz yanıma yaklaştı. "Ne emretmiştiniz abi?" diye sordu. Kızaran tavuklarda gözüm kalmıştı. "Tavuk istiyorum," dedim. "Pilav da getir." Garson uzaklaşınca şöyle bir etrafıma bakındım ilgisizce. Uzun yıllardan beri bu tür bir yere girmemiştim. Az ilerideki bir masada oturan garip garip yüzüme bakıyordu. Önce pek aldırmadım. Yağmurdan sırılsıklam olmuştum. Herhalde bu kadar ıslanmam dikkatini çekmiş olmalı diye düşündüm. Zaten bir daha da adama bakmadım. Garson istediklerimi getirince de yemeklere yumuldum. Ama açlığımın zahiri olduğunu da çok geçmeden anladım. Bir iki lokma attıktan sonra tıkandığımı, bütün iştahımın kaçtığını fark ettim. Lokmaları bir türlü yutamıyordum. Daha pilava elimi bile sürmemiştim. Kendimi zorladım biraz fakat yiyemiyordum. Tam o sırada gözüm bir daha o adama takıldı. Hala beni süsmeye devam ediyordu. Sebepsiz bir öfkeye kapıldım aniden. Neden kızdığımı da anlamıyordum. Bakışlarım sertleşti. Ben de ısrarla adama bakmaya başladım. Rahatsız olduğu bu anlamasını, bakışlarını kaçırmasını beklemiştim. Ama adam sanki beni tanıyormuş gibi bakmaya devam etti. Birden uyandım. Yoksa beni tanıyor muydu? Daha doğrusu onu. Mümkün müydü? Selim Başak olarak karşımdaki adamı tanımadığım kesindi. Ama iblis olarak bir şey diyemezdim. Bu saçma bir varsayımdı. İblis daha önce benim bedenime musallat olmamıştı. Dolayısıyla o adamla tanışmam söz konusu olamazdı. Ama aklımdan geçenler bile tedirginleşmeme yetmişti. Masanın üzerine yeterince para bırakarak hesabı istemeden kalktım. Buradan uzaklaşmak istiyordum. Hızla kapıya doğru yürüdüm. Tam çıkarken arkamı dönüp adama bir daha baktım. O da yerinden kalkmıştı. Gözleri hala üzerimdeydi ve kesinlikle bunlar düşmanca bakışlardı. Sokakta yağış bütün şiddetiyle devam ediyordu. Adımlarımı hızlandırdım. Galatasaray'a doğru yürüdüm. Adamın peşimden gelip gelmediğini merak ediyor fakat başımı çevirip bakamıyordum. İçime tuhaf bir korku silmişti. Sanki yeni bir belanın eşiğindeymişim gibi bir hisse kapılmıştım. Saçma bir düşünceydi ama başıma gelenlerden sonra neyin saçma neyin doğru olduğunu idrak edecek halde değildim. Birden tok ve kalın bir sesin arkamdan "Bir dakika durur musun birader?" dediğini işittim. Belki bana seslenmiyorlardı. Cadde yağan yağmura rağmen kalabalıktı. Benden başkası da olabilirdi ama sanırım sadece ben durdum. Zira o sesin bana hitap ettiğine emindim. Başımı çevirip arkaya baktım. O adamdı. "Ne istiyorsun?" diye söylendim. Sesinin tonundan, tarzından bela çıkarmaya çalışan bir Külhan Bey edası çıkarmıştım. "Fazla savurgansın," dedi. "Ne demek istemişti acaba? Anlamadım," diye mırıldandım. Birden iri pençesini koluma geçirerek sıkıca kavradı. Öyle yapışmıştı ki kolumun acıdığını hissettim. "Anlamayacak ne var? Tabağında koca tavuğu yemeden bıraktın. Bundan sana ne? Canım yemek istemedi." "Olmaz. Bu memlekette bu kadar aç insan var. Böyle savurganlık yapılmaz." "Sana ne ya? Allah, ahlak hocası mısın?" Pis pis sırıttı. Sonra serbest eliyle sırtındaki montunun önünü açarak pantolonun kemerini sıkıştırdığı tabancasının kabzasını gösterdi. "Şu sokağa sap da ne hocası olduğumu sana anlatayım. Sanırım ünlü Nuru Ziya sokağının başındaydık. Yokuş aşağı inen sokağın tenhalığına bir baktım. Beyoğlu'nun özelliğiydi bu. Bulunduğumuz cadde kötü hava şartlarına rağmen hareketli, kalabalık ve ışıl ışılken ona çıkan sokak bomboş ve ürpertici bir sessizlik içindeydi. Adamın niyetini anlamıştım artık. Herif bir soyguncuydu. Gecenin daha çok erken sayılacak bir saatinde düpedüz belindeki silahını göstererek soyguna kalkışıyordu. Önce bu cüretkar davranış karşısında direnmek istedim ama adam beni kabaca karanlık sokağa doğru iteledi. Başımda zaten yeterince sorun vardı ve yeni bir belaya bulaşmak istemiyordum. Şaşkın şaşkın etrafıma bakındım önce. Çevremdeki insanlar bizimle ilgilenmiyordu. Hatta şehir eşkıyası beni sürükleyerek zorla sokağa iterken bile. Sonra adamı sessizce takip ettim. Bir 10 metre kadar yokuştan aşağı inerek. Sakın bir aptallığa kalkışma. Cüzdanını teslim et, canını yakmadan hemen toz alayım, anladın mı? Korkak bir insan değildim. Adamın tehdidine de aldırdığım yoktu. Hatta muhtemel adamın istediğini de yerine getirecektim. Çünkü içinde bulunduğum ruhsal ortam beladan uzak durmamı söylüyordu bana. Ama o an nasıl olduğunu bilmeden kendimi kaybettim. Tıpkı dün köprü üstünde araba sürerken olduğu biçimde. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. O dakikalar hayatımda daima bir boşluk olarak kalacaktı. Kendime geldiğimde oteldeki odamdaydım. Aptal aptal etrafıma bakındım. Karanlıktaydım. Yaşam filmim yine kopmuştu. Başım kazan gibiydi ve her kimliğimi kaybedişimden sonra ruhumda duyduğum o boşluğu algılıyordum. Caddenin ışıkları açık perdelerden içeri süzülerek odanın kasvetli karanlığını bir miktar aydınlatıyordu. Cam önündeki iskemlede oturduğumu fark ettim. Yaşam dilimimde yeni bir boşluk oluşmuştu ama her şeyi anımsıyordum. Muhallebiciden çıkışımı, o herifin peşime takılışını, konuşmalarımızı ve adamın beni soygun saygıyla sokağa itişini. Ama film orada kopuyordu işte. Sonra ne olmuştu? Buraya nasıl gelmiştim? O devreyle ilgili zihnimde en ufak bir anı yoktu. Kendimi zorladım, hatırlamaya çalıştım. Nafile. Sadece bir boşluk vardı. O dakikalarda neler olduğuna erişemiyordum. Hissettiğim tek şey sağ elimin kemiklerinde hissettiğim acı oldu. Sol elimin parmaklarını ovmak üzere diğer elimin üzerine götürdüm. Sağ elim feci sızlıyordu. Galiba şişmişti de. Zonklamasından bunu anladım. Parmaklarıma bir sıvı bulaşır gibi oldu. Hala sersemliğimi üzerimden atamamıştım ama o sıvının kan olduğunu algılamakta gecikmedim. Paniğe kapılarak yerimden fırlayıp odanın ışığını yaktım. Oda birden aydınlanırken merakla şişi zonklayan sağ elime baktım. Üzerinde pıhtılaşıp kurumaya yüz tutan kan izleri vardı. Demek boğuşmuştum. Ama nasıl, ne şekilde, sonra ne olmuştu? Ürpererek elime bakıyordum. Bu benim kanım değildi, zira şiş elimde yara yoktu. Hatta bir çizik bile. Kan o soyguncuya ait olmalıydı. Hala pardüsüm üzerimdeydi. Onu bile sırtımdan çıkarmamıştım. Giysilerim sırılsıklandı ve titriyordum. Titrememe sebep üşümüş olmaktan ziyade başıma gelenlerdi. Ağlayacak gibi oldum. Ne yapacağımı kestiremiyordum. Şuursuzca önce sırtımdaki pardüsüyü çıkardım. Baştan aşağı soyunmalı, giysilerimi çıkarmalıydım. Aksi halde üşütüp hasta olacaktım. Sırtımdaki pardüsüyü çıkarırken birden onun ağırlaşmış olduğunu hissettim. Emdiği yağmur suyundan mıydı acaba? Hayır, değildi. Sağ taraftaki cebinde bana ters gelen bir terslik fark etmiştim. Sağlam elimle o sertliğe dokundum. Hala anlamamıştım ne olduğunu. Sonra parmakların ucuyla o nesliği cebimden çıkardım. Dehşete kapıldığımı anımsıyorum. Bu bir tabancaydı. Soyguncunun belinde gördüğüm silah. Kabzasından tanımıştım. Titremelerim daha da arttı. O adamı haklamadan, kesinlikle yaptığı tehdidi bertaraf etmeden tabancayı nasıl pardüsümün cebine koyabilirdim? Allah'ım, neler olmuştu? O mundar herifin kanı elime nasıl bulaşmış? Yoksa onu öldürmüş müydüm? Yine bilinçsizce otel odasının banyosuna koştum. Önüme gelen her elektrik düğmesini çeviriyordum. Korku iliklerime kadar işlemişti. Banyodaki aynada aksime baktım. Sakalım uzamış, ıslak ve zaten pek gür olmayan saçlarım alnıma yapışmıştı. Kendimi tanımakta zorlandım. Yüzümde yorgun, bitkin ve mecalsiz bir ifade vardı. Her gün biraz daha değişiyordum sanki. Yavaş yavaş 30 küsur yıldan beri kalıbını taşıdığım hukuk doçenti Selim Başak olmaktan uzaklaşıyordum. Bunun bir çöküş olduğu kesindi. 48 saat içinde tanınmaz bir hale gelmiştim. Hem fizik hem de ruh olarak ve ben hala hiçbir şey anımsamıyordum. Belki de şu an bir katildim. O adamı öldürmüş olma olasılığım çok yüksekti. Ama bunu nasıl yapmıştım? Etraftan kimse olaya tanık olmamış mıydı? Elimi kolumu sallaya sallaya otele nasıl dönebilirdim? Çıldıracağımı sanıyordum. Tam o sırada beni sıkan tek şeyin yalnızca bu olay olmadığını sezinledim. Ruhumu saran ve beni boğan cenderenin varlığını içimde duyumsadım. O buradaydı. Ben değişim halindeydim. Fakat uzun bir süre boşlukta, kahredici ve bilmediğim bir karanlıkta kaldığım için değişimi algılamakta zorlanmıştım. Aptalca onu görebilecekmişim gibi etrafıma bakındım. Sonra kendi kendime konuşmaya başladım. ''Burada mısın?'' ''Bravo!'' dedi iblis. ''Tahminimden de sıkıymışsın. Herifi iyi akladın. Tüylerim diken diken oldu. Ne anlama geliyordu bu cümle? O sokakta neler oldu?'' diye sordum. İblisin hemen yanı başımda olması artık beni şaşırtmıyordu. Bu kadar sık bedenime girmesine alışmaya başlamıştım galiba. ''Hatırlamıyor musun? Hiçbir şey.'' Yine hafif bir kahkaha attı. ''Şaşırmamak lazım. Trans halleri gittikçe güçleniyor tabii. Soruma cevap ver. O sokakta ne oldu? Tahmin edemiyor musun? Herif sana saldırdı. Boktan ergelinin tekiydi. Sen de ona gereken dersi verdin. Nasıl yani? Öldürdün mü yoksa? Başka ne yapabilirdin ki? Aksi halde o seni temizleyecekti. Hayır diye bağırdım. O sadece paramı istiyordu. Boş versene sen. Öyle herifleri iyi tanırım. Tam bir sokak serserisiydi. Aman Allah'ım diye inledim.